Ayrım 5. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 60. Kuvvetlendirme kanunu. Burada zihnin çok önemli bir kanununu görüyoruz. Kuvvetlendirme kanunu, Law of Compounding, her inanışın bir ağırlığı vardır. İnancın ağırlığı diyebiliriz. Bu inançla uyum içindeki her yeni telkin ağırlığını bu inanca ekler. İnancımız eskisinden daha kuvvetli olur. Kişinin bilinci bu yolla oluşmuş algıların kendini göstermesini ya kuvvetlendirir ya azaltır. İlk alınan bilgiyi kuvvetlendiren her davranış o kişinin inanç sistemi olarak yerleşmeye ve kuvvetlenmeye devam eder. İlk telkin hiçbir sınırlamaya uğramadan bilinçaltına gider. Hemen etrafında koruyucu bir engel oluşturulur. Bu noktadan yaklaşan her düşünce durdurulur. İçerdiği anlam bizim ilk inancımızla uyumluysa kabul, uyumlu değilse reddedilir. Bu nedenle güven duygusu hoş olmayan ama tanıdık bir duygudur. İşte zihnin bir numaralı hedefi budur. Tanıdıklık ilk hedeftir. Ve klasik tıbbın tanımak istemediği budur. Saygı göstermediği budur, anlamadığı budur. Zihnin bir parçasına saygısızlık gösterilmesi iyileştirmeyi engeller. Bu koruyucu kalkanı kendi zihinlerini canlandırmakta zorlananlar doğal olarak direnç gösterirler. Ama siz eğer tam canlandırmak istiyorsanız size bir örnek göstereceğim. Aşağıdaki ifadeyi okuyun ve zihninizin yanıtını izleyin. O, bu şeklin biçimi karedir. Doğru mu, yanlış mı? Zihninizde hızlı bir konuşma oldu. Hayır, bu kare değil, yuvarlak. Ama bu sırada bir hile mi var, bir oyun olabilir mi? Yine de bu yeni görüş bilincinize kadar geldi ve orada durduruldu. Ve bugüne kadar geometrik şekil olarak bildiğiniz her şeyle karşılaştırılması yapıldı. Kare olarak bildiğiniz şekilde bir uyum göstermedi ve bu yeni fikir reddedildi. Yıllardır öğrendiğiniz bilgileri sadece ben bu şekil karedir dedim diye değiştirmediniz. Yani bilincinizin koruyucu kalkanı iş başında. Şimdi zihninizin bu bölgesinin kaslarını biraz daha gerdirelim bakalım. Gökyüzü yeşil ve otlar mavidir. Kendi iç algılarınızla çatışan bir şeyi duymak ya da okumak ne kadar huzursuzluk verici olabilir? Bu bilgi bizim yıllardır öğrendiğimiz bir bilgiyle tam olarak çatışıyor. Alışkanlıkları değiştirmenin neden o kadar kolay olmadığı anlaşılıyor mu? İşte psikolojinin zayıf kaldığı yer, iradenin hayali aşamadığı yer. Şimdi insanın gelişme evrelerine bakarsak zihnin modelimizi çok daha iyi anlayacağız. Çelik kalkanın gücü. Bu modeli ilk gördüğünüzde biraz kızabilirsiniz. Ben mutluyum, sağlıklıyım ama içimde atılması gereken şeyler var. İçimde beni acıtan programlar çalışıyor. Beni engelleyen programlar. Tanıdık geliyor mu? Eğer bu koruyucu kalkan orada beni koruyorsa, bu hissettiğim olumsuzluklar nereden oluşuyor? Dünyaya geldiğimiz zaman bilinçaltında hiçbir kayıt yoktur. Henüz hiçbir şey yaşamadık. Bilinçaltımız boş bir bilgisayar diski gibi. Muazzam bir depolama kapasitesi var. Ama henüz hiçbir data girmedi. Bu nedenle karşılaştıracak hiçbir data yok. Eğer hiçbir data yoksa koruyucu bir kalkan da yok demektir. Yargılayacak, karşılaştıracak bir şey yoksa koruyucu kalkan yoktur. Koruyucu kalkan yeni bir bilgiyi karşılaştıracak bilgileri bulana kadar oluşamaz. Bu ne demektir? Bu yeni bir bilginin görüşün, başlığın, konunun, fikrin hiç değerlendirmeye tabi tutulmadan doğrudan bilinçaltına gitmesi ve kaydolması demektir. Hiçbir sorgulama yapılmaz ve bu olduktan sonra anında artık o konuda kişinin karşılaştıracağı bir kayıt var demektir. Yanlış olması, kötü olması, anlamsız olmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu sistemin işlemesi yaştan bağımsızdır. Ben hipnoz öğrenmeye 47 yaşında başladım. O zamana kadar hipnozla ilgili en ufak bir bilgim yoktu. Sadece hipnozun adını biliyordum. Bu nedenle ilk eğitimde ne öğrendiysem doğrudan bilinçaltıma gitti. Sorgulayacak bir bilgim yoktu. Ama zamanla anladım ki ilk aldığım bilgilerin çoğu ya yanlış, ya geçersiz, ya da çağdaş değil. Ancak ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bilgileri kolayca yok edemedim ve her uygulamada karşıma gelip dikildiler. Bazen hala dikilmeye devam ediyorlar. Ama bilincimi eğiterek bu bilinçaltına yerleşmiş yanlış inançların etkisini sürdürmesini engelleyebiliyorum. İlk izlenim bilinçaltına hiçbir sansüre çarpmadan, makaslanmadan olduğu gibi gider. Ve oraya ilk yerleştiğinde ondan sonra gelen her şey buna karşı değerlendirilir. Buna göre kabul ya da reddedilir. Şimdi bir anne baba bana geldi ve sizin zihin geliştirme yeteneğine inanıyoruz. Çocuğumuzu al ve onun zihnini geliştir dedi. Tesadüf bu ya. Benim her yeteneğim güvenilir ama geometride biraz zayıfım. Ve bu çocuğa bu şekil sıfır kare olarak öğrettim. Size yanlış geliyor değil mi? Ama o çocuğun daha bu konuda hiçbir algılaması yok. Benim söylediğimi bilinçaltı tartışması kabul eder. Ve o andan itibaren bir algısı olur. Artık bu şekil için koruyucu kalkan oluşmuştur. İlerleyen günlerde geometri derslerinde ben yine aynı şekle, ben de öyle biliyorum ya, yine kare olarak anlatırım. Hey, çocuk zaten o şekli kare olduğunu biliyordu. Şimdi bu bilgi perçinlenmiş oldu. Bilinçaltı, önceden yerleşmiş inancıyla uyumlu olduğu için kabul ettiği her bilgiden sonra ilk bilgiyi çok daha güçlü olarak yerleştirir. Çocuğun ilk 5 yıldaki eğitimini ben yaptım diyelim ve benden her aldığı girdiği ile o şeklin artık kare olduğunu iyice öğrenmiş olur. Tam bu noktada çocuğun ebeveynleri çocuğu geri alır. Bakalım çocuğumuz neler öğrenmiş. Kontrollere başlarlar. Sorgulama sırasında dikdörtgene kare demeye başladığını fark ederler. Onu düzeltmeye kalkarlarsa ne olur? Çocuk bildiği şeyi savunmaya başlar. O savunduğu bu bilginin doğru olduğunu hisseder. İşte anne babalar, çocuğunuzun aklına yerleşmiş bir şey ne kadar aptalca olursa olsun, siz onu çıkarmak için var gücünüzle uğraşsanız da o bildiğini değiştirmemek için aynı güçle sonsuza kadar çarpışacaktır. Yani bir çocuğun zihni kayıt yapmaya, bilincin kritik kalkanı oluşmadan başlar. Çünkü karşılaştıracak bir kayıt yoktur. Koruyucu kalkan parçacıklar şeklinde olur. Küçük parçacıklar zamanla bilgiler geldikçe birleşmeye başlar. Aynı bir yap-boz oyunu gibi. Ama bir farkla yapılır, bozulmaz. Çocuğun zihninin aldığı her yeni kişi, olay, kavram, bakış, fikir bu kalkanın altyapısını oluşturur. Bu bilgiler çocuk için iyi midir, doğru mudur, sevgi verici midir, parçalayıcı mıdır? Bunun bilinçaltı için hiçbir önemi yoktur. İlk izlenimin zihinde nasıl bir resim oluşturduğunun hiç önemi yoktur. Bilinçaltı onu gerçek olarak kabul eder. Sorgulamaz, aynen yerleştirir. Ama bu ilk giren bilginin ardına hemen koruyucu kalkan gelir yerleşir. Bu orijinal izi bozacak her türlü telkin ya da karşıt fikri artık içeri almaz. İlk izlenim kriterlerini taşıyan her yeni bilgi ya da ilk izlenim destekleyen her yeni görüş karşısında kalkan sonuna kadar açılır. Yeni bilgileri içeri alır, yeni bilgiler ilk bilgilerin üzerine yığılır. Gittikçe büyüyen bir kitle oluşur, yaşamımızın ilk anlarında almaya başladığımız bu kayıtlar gittikçe güçlenir. Çelik kalkanın gücünü aşmak, hipnoza giriş. Hipnotik regresyon çalışmaları, bunun ne olduğunu birazdan konuşmaya başlayacağız. Bir kişinin edindiği tüm iyi öğretilerin ya da zararın çok büyük kısmının anne rahmine düştüğü an ile 4-5 yaş arasında olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi insan zihni nasıl gelişiyor sorusuna daha yakından bakalım. Sadece nasıl gelişiyor değil, aynı zamanda nasıl değişiyor, nasıl farklılaşıyor? Birisinin ak dediğine diğeri neden kara diyebiliyor? Dünyaya bir insan yavrusu geldiğinde ne biliyor? Ne bilebilir? Saflık. Ne algısı var? Hiçbir şey. Ama her an bilgiler hızla o bilgisayara, yani beynine akmaya başlıyor. Ama o beynin herhangi bir ayırt etme gücü yok. Ne gelirse aynen kaydediliyor. Bilgiler biriktikçe sınıflandırılıyor. Bir dahaki gelen bilgiyle ilişkisi olup olmadığı değerlendirilmeye başlıyor. Bunlar artık o yeni doğanın algıları olmaya başlıyor. Yaşam deneyimi olmaya başlıyor. Binlerce, on binlere, belki milyonlarca parçanın birleşiminden oluşan o bilinç dediğimiz bilinçaltını koruyacak olan kalkanın oluşması böyle başlıyor. Milyonlarca yapboz parçası daha ilk dakikadan oluşmaya ve birleşmeye başlıyor. Anlıyoruz ki bizim bilinç denen bu çok ama çok güvendiğimiz o özelliğimiz sadece ve sadece çevremizin bir ürünü, çevremizin bir yansıması. Anne babalar kötü olduğu için mi insanlar kötü olur? Hayır, ama anne ve baba o kişinin çevresinin en önemli parçasıydı. İlk deneyimler en önemli kayıtları oluşturuyordu ve bunların büyük çoğunluğu onlara, yani anne babalara aitti. Tüm harabiyet, tüm zararın başladığı anlar anne rahmine yerleştirdiğimiz anla 4-5 yaş arasındaki dönemdir. Neden? Neden doğum değil de can olduğumuz o an? Çünkü öyle. Regresyon çalışmaları bu düşünceyi reddedilemeyecek kanıtlarla ortaya seriyor. Regresyon yapan her terapist buna şahit oluyor. Ben de birçok olguda başlatıcı etken olarak anne karnındaki kayıtlara ulaştım. 4 yaşına doğru artık bir çocuk anne babasından o kadar birbirinin benzeri, birbirinin aynısı bilgi almıştır ki, kim olduğuna, değerinin ne olduğuna, anne babaların onun için oluşturdukları resmin ne olduğuna tam anlamıyla karar vermiştir. Yani kendisiyle ilgisi, algılaması tamamlanmıştır. Eğer ben değerliyim kavramı yerleşmişse bilinç artık bunu koruyacaktır. Bu andan sonra iyi şeyler güçlenecek, olumsuz şeyler reddedilecektir. Böyle bir kişi ilerleyen yaşlarında zorluklar yaşasa da bunlardan kendisi için iyi yönleri bulup çıkaracak, o sorundan başarıyla kurtulmasını bilecektir. Eğer değersizlik duygusu, değersizlik kavramı yerleşmişse durum bunun tam aksi olacaktır. Bilinç bu kavramı korumak için elinden geleni yapacaktır. Ben değersizim. İnsan tüm felaketler içinde bir felaket çeker varmış gibi üzerine çeker. Yanına yaklaşan, içine girmek için çabalayan iyilikler bile ancak acıya dönerse içeri girme şansını yakalar. Yoksa bu iyilikler fark edilmez bile. 4 yaşından sonra yumurtanın kabuğu oluşmaya başlar. 12 yaşına ulaştığımızda hayatta öğrenmediğimiz bir şey kalmamış gibidir. Kabuk çelik gibi olmuştur. Artık her şeyi biliriz. Anne babamızdan bile akıllıyızdır. Ama o bildiğimizi sandığımız bilgilerin çoğunun gerçek doğrularla çeliştiğini fark etmeyiz bile. Gençler kayalara çarparlar ama kayaya meydan okurlar. O kayayı yerinden oynatmak için gayret gösterirler. O kaya kendi dünyalarıyla çelişiyorsa, dünyanın kuralları kendi kurallarıyla çelişiyorsa, dünyanın, fiziğin değişmez evrensel kurallarına kafa tutarlar. Bir gün gelir, bir şeyler kendi içinde bir şeylerin yanlış olduğunu seslendirmeye başlar. Bir yerlerden o erken çağımızda aldığımız algıların yanlış olabileceğini duymaya öğrenmeye başlarız. Acaba o eski algılarımızı değiştirebilir miyiz? Yeni bir sistem oluşturabilir miyiz? Mümkün olmalı ama nasıl? Alışkanlıkları değiştirmek. Eskimiş algılamaları değiştirmek hiç de öyle kolay bir işlem değildir. Bir kere o kalın kabuk, bilincin bilinçaltını koruyucu kalkanını orada sapasağlam dimdik ayakta bekler. Kendi iç algılarıyla, derin aklımızla çalışan her türlü değişim fikrini yok etmek, eritmek üzere dimdik ayaktadır. Çelikten bir aynadır. Kendi içiyle, yani bilinçaltıyla uyum göstermeyen her şeyi yansıtır. Bunlar çelik aynaya çarpıp geri döner. Bir insan bilinciyle değişmeyi ne kadar istese de hep çelik aynanın dışında kalır. Değişmek isteyen bir insan kendi içinde beğenmediği bir programın çalışmakta olduğunu kabul ediyordur. Ama bilmek değişmeyi sağlamaz. Sigara içen bir kişi sigaradaki zehirleri bilir. Her nefeste içine çektiği zehrin farkındadır ama yine de içmeye devam eder. Aşırı yiyen bir kişi aşırı yemenin zararlarını bilir, sağlıklı beslenmenin ne olduğunu, hangi yiyeceklerin sağlıklı olduğunu, günde ne kadar yemesi gerektiğini öğrenir ama yine de aşırı yemeye devam eder. Sonunda tüm iradesini ortaya koyar, sigarayı mutlaka bırakmam gerekir, beni öldürecek der. Bu düşünceyle iradesini, yani değişme isteğini ortaya koyar. Ama o irade nerededir? Çelik aynanın dışında. Düşünce üretilmiştir ama çelik aynayı geçemez. İçindeki ses şöyle der. Hey, sürekli böyle şeyler düşünüp beni de sinir ediyorsun. Bir nefes duman çektin, hayatın ne kadar pembe gördüğünü biliyorsun. Hadi yak bir tane. Her türlü mantık, irade, sağlıklı, güçlü düşünce o çelik kalkanın dışında kalır. Üstelik bu durum sadece kötü alışkanlıklar için değil, korkuları, yanlış davranışları, beğenmediği ama değiştiremediği huyları, kendine ve dünyaya bakışı, hastalıkları için de geçerlidir. 5. ayrımın sonu, sayfa 66.